Ayrım 10.
Ben yavaş yavaş kendime değişik bir boyut yaratırken, o elleri başının üzerinde kımıldamadan duruyor ve dünya başına yıkılsın diye bekliyordu. Benim bu yeni dinginliğim onu rahatsız ediyordu. Komodinin üzerinde İncil'i gördüğü zaman teselli arayacak neyim var ki diyordu. Augusto öldüğünde cenazesine bile gelmek istemedi. Kocam son yıllarda pek de hafife alınmayacak bir damar sertliği nedeniyle evde çocuk gibi konuşa konuşa gezinmeye başlamıştı. İlaria bu duruma katlanamıyordu. Bu bey ne istiyor diye bağırıyordu. Augusto bir odanın kapısında belirince. O öldüğünde annen 16 yaşındaydı. 14 yaşında ona baba demeyi bırakmıştı. Augusto 1 Kasım öğleden sonrasında hastanede öldü. Bir gün önce kalp krizi geçirdiği için hastaneye kaldırılmıştı. Odada yanındaydım. Pijama yerine beyaz sırt bağcıklı bir gömlek giydirmişlerdi. Hekimlere göre tehlikeyi atlatmıştı. Tam hemşire yemeğini getirmişti ki Augusto bir şey görmüş gibi ansızın ayağa kalktı ve pencereye doğru 3 adım attı. İlaria'nın elleri dedi donuk bir bakışla. Aileden hiç kimseye benzemiyor. Sonra yatağına geri döndü ve öldü. Pencereden dışarı baktım. İnce ince yağmur yağıyordu. Başını okşadım. 17 yıl boyunca hiçbir şey sezdirmeden bu sırrı içinde saklamıştı. Öğlen oldu. Güneş açtı, kar eriyor. Evin önündeki bahçede karların arasından sararan otlar görünüyor. Ağaçların dallarından birbiri ardına su damlaları düşüyor. Tuhaf ama Augusto öldüğünde ölümün tek başına hep aynı acıyı getirmediğini fark ettim. Ani bir boşluk var. Boşluk hep aynı. Ama acının farklılığı bu boşluk içinde biçimleniyor. Söylenmeyen ne varsa bu boşluk içinde somutlaşıyor. Genişliyor, genişliyor, genişliyor. Bu kapısı, penceresi, çıkış yolu olmayan bir boşluk. Orada asılı kalan sonsuza dek kalıyor. Başının üstünde, seninle çevrende seni sarmalıyor ve yoğun bir sis gibi seni allak bullak ediyor. Augusto'nun İlaria gerçeğini biliyor olması ve bunu bana asla söylememiş olması beni müthiş bir rahatsızlığa itti. O anda onunla Ernesto konusunda konuşabilmek, onun benim için nasıl bir anlamı olduğunu söyleyebilmek, ona İlaria'dan söz etmek, onunla pek çok şeyi tartışabilmek isterdim. Ama artık çok geçti. Belki şimdi sana en başta söylediğimi anlayabilirsin. Ölüler yokluklarıyla değil, daha çok onlar ve bizler arasında söylenemeyenler yüzünden acı verirler. Ernesto'nun ölümünden sonra olduğu gibi Augusto'nun kaybından sonra da avuntuyu dinde aradım. Bir süre önce Alman bir Cizvit papazıyla tanışmıştım. Benden birkaç yaş büyüktü. Benim dinsel işlerden hoşlanmadığımı fark edince birkaç buluşmadan sonra bana kilise dışında buluşmayı önerdi. Her ikimiz de yürümekten hoşlandığımız için birlikte gezintiler yapmaya karar verdik. Her çarşamba öğleden sonrası ayağında postalları ve eski bir sırt çantasıyla beni almaya geliyordu. Yüzü pek hoşuma gidiyordu. Derin çizgileri olan ciddi yüzü bende dağlarda büyümüş bir insan izlenimini uyandırıyordu. Başlangıçta onun rahip oluşu beni korkutuyordu. Her anlattığımın yarısını gizliyordum. Bir skandal yaratmakla suçlanıp acımasızca yargılanmaktan korkuyordum. Derken bir gün bir taşın üzerine oturmuş dinlenirken bana şöyle dedi. Kendinize kötülük ediyorsunuz, biliyor musunuz? Yalnızca kendinize. O andan sonra yalan söylemeyi bıraktım. Ernesto'nun ölümünden beri hiç kimseye yapamadığım gibi açtım ona yüreğimi. Konuştukça karşımda bir din adamı olduğunu unuttum. Tanıdığım öteki papazların tersine suçlayıcı ya da avutucu sözler kullanmıyordu. Ürkütücü mesajları tatlı dille söylemek gibi bir çabası da yoktu. İlk anda itici gelebilecek bir tür sertlik yansıtıyordu. Yalnızca acı insanı geliştirir diyordu. Ama acıyla göğüs göğüse gelmelisiniz. Kaçmaya çalışan ya da ağlayıp sızlanan kaybetmeye mahkumdur. Kazanmak, kaybetmek. Kullandığı bu terimleri sessiz ve içsel bir savaşımı tanımlamaya yarıyordu. Ona göre insan yüreği bir yüzü aydınlıkken bir yüzü karanlık olan yeryüzü gibiydi. Ermişlerin bile her yanına ışık vurmazdı. Bir beden sahibi olduğumuz için diyordu, gölgedeyiz, kurbağalar ve hem karada hem suda yaşayan hayvanlar gibi bir yanımız burada yerde yaşarken bir yanımızla yükseklere göz dikiyoruz. Yaşamak yalnızca bunun bilincine varmak, bunu bilmek, ışığın gölgeye yenik düşmemesi için mücadele etmektir. Mükemmel olduğunu söyleyene güvenmeyin diyordu. Yanıtların cebinde hazır olduğunu söyleyenlere inanmayın. Yalnızca yüreğinizin sesine kulak verin. Onu hayranlıkla dinliyordum. Uzun zamandır dışarıya çıkabilmek için içimde çırpınan düşünceleri böylesine güzel dile getirebilen birini bulamamıştım. Sözcükleriyle benim düşüncelerim biçim kazanıyorlardı. aniden önümde bir yol açılıyordu. Bu yolu aşmak artık bana o denli olanaksız görünmüyordu. Arada sırada sırt çantasından özellikle sevdiği bir kitabı çıkartıyordu. Mola verdiğimizde bana o duru ama kararlı sesiyle bölümler okuyordu. Onunla Rus keşişlerinin dualarını, yürek duasını keşfettim. İncil'in ve kutsal kitapların bana o güne dek anlaşılmaz gelen bölümlerini anlayabildim. Ernesto'nun ölümünden bu yana geçen bütün bu yıllar boyunca, evet, içsel yürüyüş yapmıştım ama bu kendi bilgilerimin sınırları içinde yapılmış bir yürüyüştü. Bu yolculuk sırasında bir noktada kendimi bir duvarın önünde bulmuştum. Yolun bu duvarın ötesinde daha aydınlık ve geniş olarak sürdüğünü biliyordum. Ama nasıl aşacağımı bilemiyordum. Bir gün apansız bir sağanak nedeniyle bir mağazanın girişine sığındık. İnsan nasıl inanç sahibi olabilir diye sordum ona içeride. Buna çaba gösterilmez, inanç kendi gelir. Sizin inancınız var ama gururunuz bunu kabullenmenizi engelliyor. Fazla soru soruyorsunuz. Basit olanı karmaşıklaştırıyorsunuz. Gerçekte dehşetli korkuyorsunuz. Kendinizi rahat bırakın. Ortaya çıkacak olan çıkacaktır. Bu gezintilerden sonra eve daha kararsız ve aklım daha da karışmış olarak dönüyordum. Söyledim ya, sözleri beni yaralıyordu. Sevimli değillerdi. Pek çok kez onu bir daha görmemek istedim. Salı akşamı şimdi onu arayayım ve gelmeyin, hastayım diyeyim diye düşünüyordum. Ama aramıyordum. Çarşamba öğleden sonra ise tam saatinde kapıya çıkıp postalları ve sırt çantasıyla görünmesini bekliyordum. Gezilerimiz bir yıldan biraz daha fazla sürdü. Günün birinde üstleri onu görevinden alıverdiler. Sana anlattıklarım nedeniyle Peter Thomas'ın kibirli bir adam olduğunu, sözlerinin ve dünya görüşünün şiddet ve taassup içerdiğini düşünebilirsin. Oysa böyle değildi. Ta derinlerinde tanıdığım en yumuşak ve uyumlu insandı. Tanrı'nın bir askeri değildi. Kişiliğinde bir mistisizm vardıysa da bu bütünüyle somut, günlük dünyaya demir atmış bir mistisizmdi. Şu anda buradayız diye yinelerdi hep. Son kez ayrılırken tam kapıda bana bir zarf verdi. İçinde dağ manzaralı bir kart vardı. Üzerinde ise Almanca "Tanrı'nın krallığı sizin içinizdedir" yazılıydı. Arkasına ise el yazısıyla şöyle yazmıştı: "Çınarın altına oturduğunuzda kendiniz değil çınar olun. Ormanda orman, kırda kır, insanlar arasında insanlarla olun. Tanrı'nın krallığı içinizdedir. Anımsıyor musun?" Bu cümle daha Agüla'da mutsuz bir gelinken etkilemişti beni. O zaman gözlerimi yumup bakışlarımı içime kaydırdığımda hiçbir şey göremezdim. Peder Thomas'la karşılaştıktan sonra bir şeyler değişmişti. Gene bir şey göremiyordum ama bu artık mutlak bir körlük değildi. Karanlığın dibinde bir ışıltı seziyordum. Arada bir kısa sürelerle kendimi unutmayı başarabiliyordum. Bu minik güçsüz bir ışıktı, küçücük bir alevdi. Söndürmek için şöyle bir üflemek yeterdi. Ama varlığı bana garip bir hafiflik veriyordu. Tattığım bu duygu mutluluk değil ama sevinçti. Keyif, coşku yoktu. Kendimi daha bilge, daha yükselmiş hissetmiyordum. İçimde büyüyen yalnızca var olduğumun huzurlu bilinciydi. Kırda kır, çınarın altında çınar, insanlar arasında insan. 20 Aralık. Bu sabah peşimde Buk'la tavan arasına çıktım. O kapıyı açmayalı kaç yıl olmuştu. Her yan toz içindeydi. Kirişlerin köşelerinden örümcek ağları sarkıyordu. Çocukken tavan arasına çıkmak çok sevilir ama yaşlılıkta pek de hoşa gitmiyor. Bir zamanlar gizemli ve serüven dolu olan keşifler şimdi anıların acısına dönüşüyor. Noel için İsa'nın doğuşunu canlandıran süslemeyi arıyordum. Bulabilmek için pek çok kutuyu ve iki büyük sandığı açmak zorunda kaldım. Eski gazetelere ve paçavralara sarılı olarak İlaria'nın en sevdiği bebeği geçti elime. Çocukken en sevdiği oyuncağı oydu. Daha altta pırıl pırıl hiç bozulmamış olarak Augusto'nun böcekleri, büyüteci, onları toplamak için kullandığı aletleri duruyordu. Az ilerideki bir şekerleme kutusunda kırmızı kurdeleye bağlı olarak Ernesto'nun mektupları vardı. Sana ait hiçbir şey yoktu. Sen gençsin, yaşıyorsun. Tavan arası henüz sana göre bir yer değil. Sandıkların birindeki torbaları açınca benim çocukluğuma ait olan ve yıkılan evden kurtulabilen birkaç parça eşyayı buldum. Yanık kararmış şeylerdi. Kutsal bir kalıntı gibi çıkardım onları. Çoğunlukla mutfağa ait eşyalardı. Emaye birleyen, beyaz mavi seramik bir şekerlik, bir iki çatal kaşık, bir pasta kalıbı ve kapsız dağınık kitap sayfaları. Ne kitabıydı acaba? Anımsayamıyordum. Ancak özenle elime alıp satırları en baştan gözden geçirmeye başlayınca her şey aklıma geldi. Müthiş güçlü bir heyecandı. Bu herhangi bir kitap değil. Çocukken en çok sevdiğim, beni hepsinden çok hayallere sürükleyen kitabımdı. Adı 2000 yılının harikaları idi ve kendince bir bilim kurgu idi. Öykü oldukça basitti ama hayallerle doluydu. 1800'lerin sonunda yaşayan iki bilim adamı gelişmelerin nereye vardığını görebilmek için kendilerini 2000 yılına kadar dondurup uyutuyorlar. Tam 100 yıl sonra bir bilim adamı olan meslektaşlarının torunu onların buzlarını çözüp uyandırıyor. Ve küçük uçan bir dairenin üzerinde dünyanın her yerinde öğretici bir gezi yapmaya gönderiyordu. Bu öyküde uzaylılar, uzay gemileri yoktu. Olanlar yalnızca insanın kaderini ilgilendiriyor, insanoğlunun elleriyle kurduğu dünyayı inceliyordu. Ve yazara kulak verirsen insanoğlu pek çok şey yapmıştı. Hepsi de olağanüstüydü. Artık dünyada ne açlık ne yoksulluk vardı. Teknolojiyle birleşen bilim gezegenin her köşesini bereketli kılmayı ve daha da önemlisi bu bereketin bütün insanlar arasında eşit dağıtılabilmesini sağlamıştı. Pek çok makine insanların çalışma yükünü üzerinden almıştı. Herkesin boş zamanı boldu ve böylece her birey kendinde bulunan en soylu yanı geliştirebiliyordu. Yer kürenin her yanından müzik, şiir, sakin ve bilge felsefi söyleşiler işitiliyordu. Bu da yetmezmiş gibi uçan daire sayesinde bir ana karadan ötekine gitmek bir saatten az sürüyordu. İki yaşlı bilim adamı durumdan hoşnut görünüyorlardı. Onların pozitivist inançlarıyla tasarladıkları her şey gerçekleşmişti. Kitabın yapraklarını karıştırırken en sevdiğim resmi de buldum. İri cüsseli, Darwin sakallı ve koca göbekli iki bilim adamı mutlulukla uçan daireden aşağıyı seyrediyorlar. Hiçbir kuşkuya yer bırakmamak için bir tanesi en merak ettiği soruyu da sormuştu. Ya anarşistler demişti, devrimciler hala var mı? Elbette var diye gülümseyerek yanıtlamıştı onları rehberleri. Yalnızca onlar için Kuzey Kutbu'nun buzları altında yapılan bir kentte yaşıyorlar. Böylece başkalarına zarar vermek isteseler de bunu yapamıyorlar. Ya ordular diye söze katılmıştı öteki. Nasıl oluyor da tek bir asker görünmüyor? Artık ordu diye bir şey yok diyordu genç. O anda ikisi de derin bir nefes alıyorlardı. Sonunda insanoğlu başlangıçtaki iyi yürekliliğine dönmüştü. Ama bu kısa süren bir sevinmeydi çünkü rehber ekliyordu. Ah hayır, nedeni bu değil. İnsanoğlu yok etme tutkusundan sıyrılamadı. Yalnızca kendini tutmayı öğrendi. Askerler, toplar, süngüler artık kullanılmaz oldular. Şimdi bunların yerine küçük ama etkili bir aygıt var. Onun sayesinde artık savaş olmuyor. Bir dağın üzerine çıkıp onu aşağı bırakmanız bütün dünyayı unufak etmeye yetiyor. Anarşistler, devrimciler, bu iki sözcük benim çocukluğumun en büyük karabasanıydı. Belki sana anlaması zor gelebilir ama Ekim devrimi yaşandığı zaman 17 yaşındaydım. Korkunç şeylerin fısıldandığını duyuyordum. Bir okul arkadaşım bana pek yakında Kazakların Roma'ya, Vatikan'a ineceklerini, atlarına kutsal çeşmelerden su içireceklerini söylemişti. Çocuk zihinlerinde var olan korku bu görüntüyü zihnime kaydetmişti. Gece tam uyuyacakken Balkanlardan hızla gelen atların lal seslerini işitiyordum. Kim tahmin ederdi ki göreceğim dehşetli sahneler bambaşka olacaktı? Nerede kalmış Roma sokaklarında koşan atlar? Çocukken bu kitabı okurken acaba ben 2000 yılını görebilecek miyim diye hesap yapar dururdum. 90 yaşında olmak bana oldukça uzak görünüyordu. Ama olanaksız da değildi. Bu düşünce bana hafif bir sarhoşluk, 2000 yılını göremeyecekler karşısında neredeyse bir üstünlük duygusu veriyordu. Şimdi 2000'e bu kadar yaklaştığımızda artık o günü göremeyeceğimi biliyorum. Üzülüyor muyum? Hayır, ama artık çok yorgunum. Vaat edilen harikalardan yalnızca birini gördüm. O minicik ama müthiş güçlü olan aygıtı. Acaba yaşamımın son günlerinde bu fazlasıyla yaşamış, fazlasıyla görmüş, fazlasıyla işitmiş olma duygusu ansızın herkese gelir mi? Acaba taş devri adamı da şimdi yaşadıklarımı hisseder miydi? Şimdi geride bıraktığım bu yüzyılı düşününce zaman sanki ivme kazandı gibi geliyor bana. Bir gün, hala bir gün, gece güne, gün mevsime orantılı bir uzunlukta. Şimdi de taş devrinde olduğundan farklı değil. Güneş doğuyor ve batıyor. Astronomik açıdan bir değişim varsa da bu en düşük ölçüde. Gene de bana öyle geliyor ki şimdi her şey çok daha hızlandı. Tarih pek çok olay yaratıyor. Bizi sürekli değişik haberler bombardımanına tutuyor. İnsan her günün sonunda kendini daha yorgun hissediyor. Bir yaşam sonundaysa tükeniyorsun. Yalnızca Ekim devrimini, komünizmi düşünsen yeter. Ben onun doğuşunu yaşadım. Bolşevikler yüzünden geceleri uyku uyumadım. Onun ülkelere yayıldığını, dünyayı ikiye böldüğünü, şurası ak, şurası kara deyip akla karanın sürekli savaştığını gördüm. Bu savaşı hepimiz soluk soluğa izledik. Bomba vardı, çoktan atılmış biri ama her an bir yenisi atılabilirdi. Sonra bir anda aynı ötekilere benzeyen günün birinde televizyonu açıyorum ve bütün bunların artık var olmadığını görüyorum. Duvarlar yıkılıyor, tel örgüler yırtılıyor, heykeller kaldırılıyor. Bir aydan kısa bir sürede yüzyılın en büyük ütopyası bir dinozor haline geliyor. Mumyalandı artık ve o kımıltısızlığı içinde çok masum bir görünümü var. Bir salonda sergileniyor, herkes önünden geçiyor ve şöyle diyor. Oh ne büyükmüş, of ne korkunçmuş. Komünizm dedim ama bambaşka bir şey de söyleyebilirdim. Gözlerimin önünden pek çok şey geçti ama hiçbiri kalmadı. Neden zaman iğme kazandı diyorum, anlıyorsun değil mi? Taş devrinde bir yaşam süresinde bunca çok olay yaşanır mıydı? Yağmur mevsimi, kar mevsimi, güneş mevsimi, çekirge istilası, sevimsiz komşularla kanlı bir çatışma, belki de duman tüten bir krater açan göktaşının düşmesi. İnsanın kendi tarlasından, kendi nehrinden ötede bir şey yoktu. Dünyanın geri kalan bölümlerinden habersiz olmakla zaman doğal olarak daha yavaş akıyordu. İlginç yıllar göresin dermiş Çinliler birbirlerine. Bu iyi bir dilek mi sence? Sanmam, bu bana bir dilekten çok bir laneti anımsatıyor. İlginç yıllar en çalkantılı, en çok olaya sahne olanlardır. Ben pek çok ilginç yılda yaşadım ama belki senin yaşadıkların daha da ilginç olacak. Yalnızca basit bir astronomik hesap da olsa bir bin yılın bitmesi beraberinde müthiş bir heyecan getirir. 2000 yılının bir Ocak sabahı kuşlar ağaçlarında 31 Aralık 1999 sabahı uyandıkları saatte açacaklar gözlerini. Aynı biçimde ötecek, bir önceki gün gibi yiyecek aramaya gidecekler. Oysa insanlar için bambaşka olacak. Belki de tahmin edilen cezayı henüz almadılarsa daha iyi bir dünya için iyi niyetle çalışmaya başlayacaklar. Böyle mi olacak? Belki, ama belki de hayır. Şu ana dek gördüğüm sinyallerin hepsi değişik, birbirinden farklı. Bir gün insanın içgüdülerine tutsak, karmaşık ve çok tehlikeli aygıtları kullanmaya bayılan biri olduğunu düşünüyorum. Bir başka günse artık kötü günlerin geride kaldığını, ruhun en yüce yanlarının artık ortaya çıkmaya başladığına karar veriyorum. Acaba hangi savım doğru? Kim bilir, belki ikisi de değil. Belki de 2000'in ilk gecesinde gökyüzü insanoğlunu aptallığı ve gücünü pek de bilgece olmayan bir biçimde harcadığı için cezalandıracak ve yeryüzüne ateş ve taş yağdıracak. 2000 yılında sen tam 24 yaşında olacaksın ve bütün bunları göreceksin. Oysa ben gideremediğim merakımı mezarıma sürükleyerek çekip gitmiş olacağım. Bu yeni zamanları karşılamaya hazır ve yeterli olacak mısın? Şu anda gökten bir peri inse ve bana 3 dileğimi sorsa ne isterdim biliyor musun? Beni bir fareye, hamstere ya da ev örümceğine, yani görünmeden senin yanında kalabilecek bir şeye dönüştürmesini isterdim. Senin nasıl bir geleceğin olacak bilmiyorum, hayal edemiyorum. Seni çok sevdiğim için de bunu bilmemek bana acı veriyor. Birkaç kez bu konudan söz ettik. Sen geleceği hiç de pembe görmüyordun. Yeni yetmeliğe özgü o mutlakçı anlayışıyla o dönemde peşinde olan mutsuzluğun seni sonsuza dek izleyeceğini sanıyordun. Bense tam tersini düşünüyorum. Neden seni böyle düşündüren nedir diye soracaksın. Buk yüzünden tatlım, hep ve yalnızca buk yüzünden. Çünkü sen köpek çiftliğinde onu seçtiğin zaman yalnızca pek çok köpek arasından birini seçtiğine inanıyordun. O 3 gün boyunca gerçekte sen iç dünyanda daha kararlı bir savaş sergiledin. Görüntü ve yüreğin sesi arasında sen hiç kuşku duymadan, hiç kararsızlık çekmeden yüreğinin sesini dinledin. Senin o yaşında olsaydım belki ben yumuşacık, gösterişli bir köpek seçerdim. Gezinirken beni kıskanacakları soylu, mis kokulu bir köpek isterdim. Benim güvensizliğim, benim içinde büyüdüğüm ortam beni çoktan dış görünümün hükümdarlığına teslim etmişti. 21 Aralık. Dün tavan arasında uzun araştırmalar yaptıktan sonra aşağıya Noel süslerini ve yangından kurtulan pasta kalıbını indirdim. Noel süsünü anladım. Noel'deyiz diyeceksin. Pasta kalıbı da ne oluyor? Bu kalıp benim büyükanneme, yani senin 2 kat büyükannen olan kişiye aitti ve ailemizin bütün dişi tarihinden geriye kalan tek nesne bu. Tavan arasında çok uzun süre kaldığı için paslanmış. Onu hemen mutfağa götürdüm, lavaboda sağlam elim ve güzel süngerlerle onu temizlemeye uğraştım. Bir düşünsene, bütün varlığı boyunca kaç kez fırına girip çıkmıştır. Kaç tane birbirine benzeyen ama değişik el ona hamur hazırlamıştır. Onu daha da uzun yaşasın diye aşağı indirdim. Sen de onu kullan ve hatta kızlarına bırak. O da kendi alçak gönüllü kalıplık tarihinde kuşaklar boyunca ailemizin tarihini anımsatsın, yansıtsın. Onu sandığın dibinde görür görmez aklıma seninle aramızın son kez iyi olduğu gün geldi. Ne zamandı? 1 yıl ya da daha fazla oldu. Öğleden az sonra kapıma vurmadan odama girmiştim. Ben ellerimi göğsüme kavuşturmuş yatıyor dinleniyordum. Sen beni öylesine görünce gözyaşlarıyla ağlamaya başladın. Hıçkırıkların uyandırdı beni. Ne var diye sordum sana. Bir yandan oturmaya çalışarak. Ne oldu? Pek yakında öleceksin derken daha da güçlü ağlamaya başladın. Oh Tanrım, umarım o kadar yakın değildir dedim gülerek ve sonra ekledim. Biliyor musun, senin bilmeyip benim bildiğim bir şey öğreteceğim sana. Böylece artık burada olmadığım zaman bunu yapıp beni hatırlayacaksın. Ayağa kalktım, sen de boynuma sarıldın. O zaman dedim, beni de sarmalayan duygusallıktan kurtulmak için ne öğretmemi istiyorsun şimdi sana? Gözyaşlarını kurulayarak biraz düşündüm ve bir kek dedin. Sonra mutfağa gittik, uzun bir kavgaya giriştik. En önce önlük takmamakta direndin. Şimdi önlük takarsam sonra sıra bigudilere ve terliklere gelir, ne korkunç diyordun. Sıra yumurtanın aklarını kar yapmaya gelince bileğinin güçsüz olduğundan yakındın. Sonra yağı yumurta sarılarına yediremediğin için kızdın. Fırın yeterince sıcak değil diye söylendin. Çikolata erittiğim kaşığı yalarken burnunun ucu kahverengi oldu. Beni öyle görünce kahkahalarla gülmeye başladın. Senin yaşında diyordun, utanmıyor musun, burnunun ucu köpek gibi lekeli. O basit keki yapabilmek için bütün bir öğleden sonra uğraştık ve mutfağı acınacak bir hale soktuk. Ansızın aramızda müthiş bir hafiflik, suç ortaklığına dayalı bir neşe gelişti. Kek en sonunda fırına girdiğinde ve sen camın arkasından yavaş yavaş onun kararıp kabarmasını seyrederken birdenbire bu keki neden pişirdiğimizi anımsayıp ağlamaya başladım. Fırının önünde seni avutmaya çalışıyordum. Ağlama diyordum, senden önce gideceğim doğru ama burada olmadığım zamanda hala var olacağım. Senin belleğinde güzel anılarda yaşayacağım. Ağaçlara, bostana, bahçeye baktıkça seninle birlikte geçirdiğimiz bütün mutlu anları anımsayacaksın. Benim koltuğuma oturacak olursan, bugün öğrettiğim keki yaparsan da aynı şey olacak ve kahverengi burnumla beni karşında göreceksin. 22 Aralık. Bugün kahvaltıdan sonra salona gittim ve İsa'nın doğumunu canlandıran süslememi her zamanki yerine şöminenin yanına yerleştirdim. Önce yeşil kartonu serdim, sonra kuru samanları, hurma ağaçlarını. Hazreti Yusuf ve Meryem Ana'nın içinde olduğu kulübeyi, öküzü, eşeği ve çevreye yayılmış çobanları, kazlarıyla köylü kadınları, çalgıcıları, domuzları, balıkçıları, horozları, tavukları, koyunları ve keçileri dizdim üzerine. Yapışkan bantla köyün üzerine göğün mavi kağıdını taktım. Kuyruklu yıldızı sabahlığımın sağ cebine, haberci kralları sol cebime koydum. Sonra odanın öte yanına gidip yıldızı büfenin üzerine astım. Altına az öteye kralları ve develeri dizdim. Anımsıyor musun, sen küçükken çocuklara özgü o düzgünlük merakınla yıldızın ve üç kralın kulübeye yakın olmalarına kızardın. Uzakta olmalılar, yavaş yavaş ilerlemeliydiler. Yıldız az ileride, üç kral hemen arkasında durmalıydı. Aynı biçimde İsa bebeğinde en baştan yemliğe konmasına katlanamazdım. Bu nedenle gece 12'de onu ahıra havadan indirirdik. Koyunları yeşil halıcıklarına dizerken aklıma sevdiğin bir şey daha geldi. Senin uydurduğun bir oyundu bu ve yinelemekten hiç sıkılmazdım. Bunu yapmak için sanırım başlangıçta Paskalya'dan esinlenmiştim. Paskalya'da renkli yumurtaları bahçeye saklama alışkanlığım vardı. Sen de Noel'de yumurta yerine koyunları saklardın. Ben bakmadığım bir an sürüden birisini alır ve en akla gelmeyecek yerlere saklardın. Sonra neredeysen yanıma gelir ve umutsuzca melemeye başlardın. İşte o zaman arama başlardı. Elimdeki işi bırakır, neredesin kayıp koyuncuk, yerini söyle de seni kurtarayım diyerek aranırdım. Ve şimdi minik koyun neredesin? Ben şimdi yazarken sen kaktüsler, koyote çakalları arasındasın. Okurken burada olacaksın. Benim eşyalarım da çoktan tavan arasına kalkmış olacak. Sözlerim seni kurtarabilecek mi? Hayır, böyle bir iddiam yok. Belki seni rahatsız edecek. Buradan ayrılmadan sahip olduğun o çok kötü izlenimleri pekiştirecek. Beni belki daha da büyüdüğünde ancak uzlaşmazlıktan merhamete uzanan o esrarengiz yolu aşmışsan anlayabileceksin. Merhamet diyorum, dikkat et, ıstırap değil. Duyduğun ıstırap olursa o kötü ruhlar gibi iner sana eziyet ederim. Ama alçak gönüllü olmaktansa basit bir kız olmayı yeğlersen, susmak varken boş dedikodularla sarhoş olursan da aynı şeyi yapacağım. Lambalar patlayacak, tabaklar raflardan uçacak, kilotlar avizelerden sarkacak, sabah güneş doğduğu andan gece yarısına dek seni bir an bile rahat bırakmayacağım. Hayır, doğru değil bunlar, hiçbir şey yapmayacağım. Bir yerlerdeysem seni görme olanağım olursa boşa geçirilmiş bir yaşam gördüğüm her sefer nasıl üzüldüysem öyle üzüleceğim. Aşk yürüyüşünü tamamlayamamış bir yaşam beni hüzünlendirir. Kendine dikkat et. Büyürken yanlışların yerine doğruları koymak istediğinde şunu anımsa. Yapılacak ilk devrim insanın kendi içinde yapacağıdır. Evet, ilk ve en önemli devrim budur. İnsan kendi hakkında bir düşünceye sahip değilken bir düşünce uğruna savaşmak yapılabilecek en tehlikeli şeylerden biridir. Yolunu yitirdiğini, şaşırdığını hissettiğin zaman ağaçları düşün. Onların büyüme biçimini anımsa. Unutma ki yaprağı gür ama kökü zayıf bir ağaç ilk güçlü rüzgarda devrilir. Oysa kökü güçlü ve az yapraklı ağaçta can suyu binbir güçlükle dolaşır. Kökler ve yapraklar aynı ölçüde gelişmelidir. Olayların içinde ve üzerinde olmalısın. Ancak böyle gölge ve sığınak sunabilir, ancak böyle doğru mevsimde çiçekler ve meyvelerle donanabilirsin. Ve sonra önünde pek çok yol açılıp sen hangisini seçeceğini bilemediğin zaman herhangi birine öylece girme. Otur ve bekle. Dünyaya geldiği gün nasıl güvenli ve derin derin soluk aldıysan öyle soluk al. Hiçbir şeyin senin dikkatini dağıtmasına izin verme. Bekle ve gene bekle. Dur, sessizce dur ve yüreğini dinle. Seninle konuştuğu zaman kalk ve yüreğinin götürdüğü yere git. Kitabın sonu. Bu kitap 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir.